Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayaer hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Gülşah Turgut Rahmanoviç sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve stüdyomuzda Sayın Osman Kayaer ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, bu hafta da müridin şeyhin yaptıklarını yapmamasıyla devam ediyoruz Mesnevi'ye. Müridin küstahlık ederek kamil veli ne yaparsa yapması layık değildir. Çünkü helva hekime zarar vermez ama hastaya zarar verir. Soğuk ve kar olmuş üzüme dokunmaz fakat koruğa dokunur. Çünkü koruk daha kemale gelmemiştir, yoldadır. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru bir yola iletsin. Veli zehir yese bal olur. Fakat talip yese aklı kararır, ziyana uğrar. Süleyman, Rabbi hebli demiş, yani benden başkasına bu saltanatı verme, yahut böyle niyaz etmiştir. Bu hasede benzer ama haset değildir. Ayeti candan oku, başkasına verme sırrını, onun nekesliğinden bilme. O saltanatta yüzlerce tehlike gördü. Saltanat başlı başına tehlikedir. Baş, can ve din korkusu. Bize bunun gibi bir imtihan daha olamaz. Süleyman gibi himmetli birisi gerekir ki binlerce renkten, kokudan vazgeçsin. Kudretine rağmen saltanat Süleyman'ın bile nefesini tıkıyordu. Bu keder yüzünden üstüne toz toprak konunca padişahları acıdı da şefaat edip bana verdiğin bu saltanatı kemal sahibi olanlara da ver. Bu saltanatı kerem edip kime verirsen Süleyman odur, o da benim. O benden sonra kimseye verme hükmüne dahil değildir, benimledir dedi. Bunu anlatmak farzdır. Lakin biz yine karı koca hikayesine dönelim.
Evet Sümeyra Hanım, Mevlana Hazretleri burada yeni bir bahis de aslında açıyor. Onu şöyle de Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Yani Türkçe ifade edebiliriz. Öğrencinin hocasından gördüğü her şeyi yapmaması da diyebiliriz. Tabii burada mürit ve mürşit ilişkisi aslında insanın kemale erdirilmesi için bir çeşit talebe hoca ilişkisi gibi bir şeydir. Veya çırak usta çırak ilişkisi gibi bir şeydir. Mevlana Hazretleri bunu bize anlatmak için yeni bir bahis açıyor ve diyor ki müridin küstahlık ederek kamil veli ne yaparsa aynısını yapması uygun değildir diye başlıyor. Bunu aslında insanlar anlamakta zorlanabilirler. Bizim halk arasında da o meşhur bir söz var. Hep tersini anlarız. Biz, o da şöyle diyor. Hocanın dediğini tutacaksın, yaptığını yapmayacaksın. Aslında bu sözü de yanlış anlıyoruz. Kötü bir anlamda kullanıyoruz. Hocanın dediğini yapacaksın, yaptığını yapmayacaksın sözünü de yanlış anlıyoruz. Çünkü orada kastedilen şey başka bir husustur, başka bir sözdür. Bizim anladığımız şey başka bir şeydir. Bu mevzuyu biraz şöyle açabiliriz. Aslında diyelim ki hoca herhangi bir meselenin bütün yanlarıyla bilir. Efradını cami ayarına mani diyoruz biz ona. Bütün özellikleriyle, iç unsurlarıyla birlikte bilir ve dolayısıyla nasıl yapması gerektiğini bilir. Ama dışarıdan bakan birisi teferruatını bilmediği için hocayı taklit ettiğinde doğru gibi yaptığı şey aslında yanlış bir sonuca sebep olabilir. Şimdi ben çocukluğumda babamın yanında marangoz olarak çalıştım. Babam benim marangozdu. Kapı pencere yapardık biz. Kapı pencere yaparken en önemli işlerden bir tanesi zıvanı açma deriz biz. Yani kapının kollarını birbirine bağlayan şey vardır. Yani bir tarafı dişi olur, bir tarafı erkek olur. Buna biz zıvana derdik ve hatta halk arasında zıvanadan çıkmak diye de bir tabir kullanılır. Aslında o şöyle, ben babama bakardım, babamın yaptığı gibi aynısını yapardım ama babamın yaptığı gibi olmazdı. Babam ustaydı, ben de orada bir çeşit çıraktım. Bununla nasıl olmazdı onu anlatalım. Şimdi babamın yaptığında o dişi olanla erkek olan birbirinin içerisine geçtiği zaman milimetrik olarak birbirine otururdu. Benim yaptığımda ise o iç kısma girecek şey ya kalın olur, içine girdiği şeyi patlatırdı ya da ince olur, gevşek olur, düşerdi. Dolayısıyla siz gördüğünüz bu şeyi hemen aynısını yapamazsınız ustalaştığınız takdirde. Bu yüzden de taklit etmek zaten doğru bir şey değildir. Bu anlamda burada üzerinde durmamız gereken, yani bu bahiste iki husus var, iki özellik var bu üzerinde durmamız gereken şey. Bunlardan bir tanesi taklit etmenin doğru bir şey olmadığını, taklit etmek sizin bir hususu anlayarak yapılması gerektiğini anlayacağız. İkincisi de bir işi öğrenmeden ustanın yaptığının aynısını yapmamak olarak da anlayacağız. Şimdi bu anlamda baktığınız zaman ben mesela geçmişte şöyle bir şey oldu. O da bu mevzunun anlaşılması bakımından iyi bir misaldir. Öğretmenliği bıraktıktan sonra bir dönem sahada çay ocağı çalıştırdık. Ve çay ocağı çalıştırdığımız sürede devraldığımızda çay ocağında bir usta vardı. İyi çay yapardı, güzel çay yapardı ve çayı herkes tarafından sevilirdi. Biz de onu seyrederek onun yaptığı gibi ben de çay demlemeye gayret gösterdim ama en sonunda yani benim çayda bir acılık ve bulanıklık olurdu. Onun çayda ise lezzet ve duruluk olurdu. Yani ben çok gözlemlerdim ne yapıyorsa aynısını yapmaya çalışırdım ama sonuçta yine onunki berrak ve tatlı olurdu. Benimki bulanık ve acı olurdu. Nihayetinde en sonunda biz ustaya sonra sonra işin aslını öğrendik. Meğerse usta bu çayları torbaya koyardı. Ben de torbaya koyardım. Usta torbaya koyardı. Usta bu çayları torbanın içerisinde sallar ve içerisindeki o şey kısmı, ince kısmı, toz kısmını akıtırmış. Tozu akarmış. O yüzden de acı olmazmış şey. Bir de ocağın altını yaktığında, o yedek deriz biz ona, ocağın altını yaktığında sürekli kaynatmazmış. Biz ise yaktığımızda ustanın yaptığının püf noktasını bilmiyoruz ama gözlemliyoruz. Sadece yaptığını yapıyoruz. Halbuki usta bir kere içerisindeki tozu akıtarak demlermiş çayı. Bir de altı sürekli fokur fokur kaynamaz. Kaynama noktasına geldikçe bir bardak su atarmış usta içerisine ve kaynama noktasına yakın dururmuş şey sürekli. Üstteki acıtmazmış. Halbuki aşağısı fokur fokur kaynadığında yukarıdaki çay acıtıyormuş. Bunu ne yapıyoruz? Zamanla öğreniyoruz. Yani usta bunu anlattığı zaman öğreniyoruz. Sadece yaptığına bakarak anlayamıyoruz bunu. Şeyde de böyle işte bu biraz önce söylediğim kapı pencere yaparken zıvanı açmada da böyle. Sadece ustanın yaptıklarına bakarak da öğrenemezsiniz. Aynı zamanda ustanın tarifine de dikkat etmeniz gerekiyor. Tıpkı hocanın dediğini yapacaksın, yaptığını yapmayacaksın sözü de bunun gibi bir şeydir aslında. Bu insan yetiştirilmesi söz konusu edildiğindeki zaten bizim tasavvuf dediğimiz şey neticede insan yetiştirmektir. Ruhi bakımdan insanı kemale erdirmekten ibarettir. Böyle olunca biz ya usta yapıyor ya da Şeyh Efendi yapıyor ya da işte Kamil Mürşit bunu yapıyor. Aynısını ben de yapmaya kalktığınızda farklı bir sonuca ulaşıyorsunuz. Çünkü taklit ederek doğru şey elde edilmez. Bu anlamda zaten Mevlana Hazretleri'nin ki mesnevisine baktığınız zaman taklidi çok ciddi biçimde eleştirdiğini ve yerdiğini de görürsünüz. Gerçekten de bizim İslam alimlerinin büyük çoğunluğu taklidin kötü bir şey olduğunu sürekli uzun uzadıya anlatırlar. Ve burada Mevlana Hazretleri bunu anlayabilmek için bize diyor ki veli zehir yese bal olur. Fakat talip yese aklı kararı ziyana uğrar. Hakikaten onun dozajını bilmek gerekir. Mesela diyelim ki doktor olan bir kişi ilacın miktarını da bilir. Hangi dozda verileceğini de bilir. Siz evet doktor bu ilacı kullanıyor diye rastgele ilacı alıp doktorun miktarını hesap etmeksizin, ne zaman nerelerde kullandığını hesap etmeksizin ilaç gibi aldığınız şey aslında size zehir olabilir. İşte Mevlana Hazretleri bize bunu öğretiyor ve insan hayatında bu yüzden insanlar kemale ermek istediklerinde, kimlik ve kişiliklerini doğru dürüst kazanmak istediklerinde kendilerine yol gösteren bir mürşidin, kendilerine yol gösteren bir hocanın, kendilerine yol gösteren bir ustanın olması aslında lazımdır. Çünkü bir şeyi aslını öğrenmek istediğiniz zaman mutlaka işin ehlinden işin öğrenilmesi gerekir. İşin ehli olmadıktan sonra da o işi öğrenemezsiniz. Bu konuda öğretmenlik mesleği de bunun en güzel örneğidir. Yani biz mesela kitaptan sadece okuyarak bir meselenin her tarafını öğrenemiyoruz. Mutlaka hoca başımızda olması gerekiyor. Çünkü kitaptan okuduğumuz şeyin anlamakta zorlanacağımız bölümlerinde hocaya sorular soruyoruz. Ve onun nasıl anlaşılması gerektiğini hoca efendi bize gösteriyor. Bu yüzden de taklit kötü bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz işin aslını öğrenmek istediğimizde, kemale ermek istediğimizde mutlaka bir hocanın eğitiminden geçmemiz gerekir. Bunu aslında Peygamber Aleyhisselam için de söyleyebiliriz. Yani Allah dileseydi bize sadece bir kitap gönderebilirdi ve biz o kitaptan işte bakıp neler yapmamız gerektiğini, neler yapmamamız gerektiğini öğrenebilirdik. Ama her defasında burada bir problem çıkacağı için Allah kitapla birlikte bir de elçi gönderiyor. Yani kitabın da nasıl okunması gerektiğini, nasıl öğrenilmesi gerektiğini bize öğretmek üzere bir elçi gönderiyor. Buradan da biz anlıyoruz ki Mevlana Hazretleri de zaten bunu anlatmaya gayret gösteriyor bize. bir şeyi öğrenmek istediğinizde, insan psikolojisini öğrenmek istediğinizde, kamil bir insan olmak istediğinizde mutlaka işin ehlinden ders almanız gerekiyor. İşin ehlinin yol göstericiliğine tabi olmanız gerekiyor. Bu usta bir başka örnek de püf noktası dediğimiz bir şey var. Halk arasında da püf noktası diye bir şey var. İşte bu hikayeyi anlatırlar. Bir camcı ustası var. O işte camdan kaseler yapıyor ve camdan lambalar yapıyor. Bir tane de çırağı var ve çırağı işte hoca ustasından dersler alıyor ve artık bu camı kendisinin yapabileceğini düşünerek oradan ayrılıyor ama yaptığı camlar onun sürekli kırılıyor. Halbuki orada işte bir ateşten çıkarıldığı esnada bir püf diye bir şeyden bahsediyor. Bir miktar nefes üflüyor ona ustası. O noktayı bilmiyor. Gelip ustaya tekrar sorduğunda usta ona diyor ki bu işin bir püf noktası vardır diyor ve onu öğretiyor. İşte Mevlana Hazretleri bize beni zehir yese bal olur fakat talip yese aklı karışır ziyana uğrar derken biz kamil insanlara sadece dışarıdan bakarak onları taklit ederek de kamil bir insan haline gelemeyiz. Mutlaka onların yol göstericiliğine muhtaç durumdayız. Ve buradan başka bir hususa geliyor Mevlana Hazretleri. Süleyman Aleyhisselam'ın bir hikayesinde geçen bir bahse geliyor ve okuduğumuz bu bölümde şöyle söylüyor Mevlana Hazretleri. Süleyman Rabbi hebli demiş. Yani benden başkasına bu saltanatı verme. Yahut böyle niyaz etmiştir. Bu hasede benzerdir ama haset değildir diyor Mevlana Hazretleri. Şimdi burada Sad Suresi 35. ayet-i kerimeye atıfta bulunuyor Mevlana Hazretleri. Ayet-i kerimenin meali şöyle. Rabbim beni bağışla ve bana öyle bir mülk ver ki benden sonra onu kimseye vermeyesin. Şimdi biz mesela bu ayeti okuduğumuzda hemen aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Bak Süleyman Aleyhisselam bir mülk istiyor. Öyle bir mülk istiyor ki, öyle bir zenginlik istiyor ki o kendisinden başkasına kimseye de verilmesin istiyor. Bizim aklımıza hemen ilk etapta şu gelebilir. Yani Süleyman Aleyhisselam çok kıskanç bir adamdır, haset bir adamdır. Başka insanlara böyle bir mülkün verilmesini istemiyor tarzında gelebilir. Halbuki işte Mevlana Hazretleri o bilgeliğiyle bize burada bunun böyle anlaşılmayacağını, başka biçimde anlaşılması gerektiğini söylüyor ve o şu uyarıyı da yapıyor. Ayeti candan oku, başkasına verme sırrını onun nekesliğinde, yani hasetliğinde ve kıskançlığında bilme. O saltanatta yüzlerce tehlike gördü, saltanat başlı başına tehlike olduğu için böyle bir şey söyledi diyor. Şimdi hakikaten biz bu ayet-i kerimeyi okuduğumuz zaman, normal bir insan okuduğu zaman işte hemen anlayacağı şey şudur. Süleyman Aleyhisselam bir saltanat istiyor ve bu saltanatın da kendinden başka kimseye verilmemesi gerektiğini istiyor. Dolayısıyla haset bir adamdır, kıskanç bir adamdır diye akıllara gelebilir. Ve belki de Mevlana Hazretleri gibi bu ayetin yorumunu böyle yapan, burada olduğu gibi yapan başka pek kimse de yok doğrusu. O da şöyle söylüyor ki, aslında Süleyman Aleyhisselam saltanattaki tehlikeleri gördü. Her insanın onunla başa çıkamayacağını anladı. Başa çıkamayacak insanları, bu saltanatı sürdüremeyecek insanlara eğer bu mülk verilirse onlar azacaklardır, sapacaklardır ve günaha girecekler için de ezaya ve cefaya düçar olacaklardır deyip aslında insanların ezaya ve cefaya düçar olmasına mani olmak maksadıyla tam tersi kıskançlık ve hasedinden dolayı değil, merhametinden ve iyi yürekli olmasından dolayı başka insanların böyle bir mülke bulaştırmaması gerektiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman işte Süleyman Aleyhisselam çok zengin birisidir, büyük bir mülkü vardır. Bir de bunun karşısında başka birisi daha vardır. Karun diye birisinin hikayesini anlatır Kur'an-ı Kerim. O da çok zengindir ve Kur'an-ı Kerim'in anlattığına bakılacak olursa, onun ifadesiyle söyleyecek olursak, diyor ki hazinelerin anahtarlarını bir topluluğa taşımak ağır geliyordu. Bakın bir kişiye değil. Hazinelerin anahtarlarını bir topluluğun taşıması bile zor olan bir adam var. Ona işte Allah'ın sana verdiği nimetlerden sen de ihtiyaç sahiplerine ver dendiğinde o da şöyle söylüyor. Diyor ki Allah'ın dilediği takdirde doyurabileceklerine ben niye vereyim ki? Bakın Süleyman Aleyhisselam başka insanların işte bu Karun gibi mülkten dolayı azınmaması ve sapıtmaması için merhametinden dolayı böyle bir söz söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Karun hikayesine baktığınız zaman o da kendisine mülk verildiği için kendisini önemli bir varlık zannedildiğini ve o zaten şöyle söylüyor. Bu bendeki bir bilgiden dolayı bana verildi. Yani ben çok özel bir adamım, özel bilgilerim var. Bu yüzden bu kadar mal mülkü sahibi oldum diyor. Halbuki biz biliyoruz ki dünyada aslında her şey insan için bir imtihandan ibarettir. Mal mülk de imtihandan ibarettir. Yokluk da aslında imtihandan ibarettir. İşte Mevlana Hazretleri Süleyman Aleyhisselam'ın dilinden bize mal mülkün de çok da peşine düşülecek, sevilecek bir şey olmadığını da bunun bir takım tuzaklarla birlikte olduğunu, insanın başını belaya sokabilecek bir yanı olduğunu da dile getirmiş oluyor. Ve bunu yine Mevlana Hazretleri devamında şu beyitle söylüyor. Baş, can ve din korkusu bize bunun gibi bir imtihan daha olamaz. Saltanatın aslında Mevlana Hazretleri'nin dediği şey şu. Saltanatın yani zenginliğin, idareciliğin ve bir mülke sahip olmanın birkaç tehlikesi var. Bir kere baş ve can tehlikesi var. Mevlana Hazretleri bize onu şöyle anlatıyor. Diyor ki bir yerde hükümdar olduğunuzda sizin düşmanlarınız belirir. Adaletle hükmettiğiniz zaman sadece adaleti düşünerek, dini düşünerek hükmettiğiniz zaman bazı insanların hışmına uğrarsınız. Bazı insanlar size zarar vermek için uğraşırlar. Hakikaten dünya tarihine baktığınız zaman da en çok öldürülen insanlar arasında bu idareciler geliyor. Evet, bir tarafta baktığınız zaman kralmış, padişahmış, hükümdarmış gibi hükümranlığı sürüyor. Ama bir tarafa baktığınız zaman savaşlarda önce onların kellesi gidiyor. Yani kelle koltukta yaşıyorlar. Bir taraftan baktığında zengin bir hayat, öbür taraftan baktığın zaman Mevlana'nın tabiriyle baş ve can derdiyle yaşıyorsunuz. Tersini yaptığınız zaman, yani tersini yapıp da Allah'ın sınırlarına uymadığınız zaman, din korkusundan vazgeçip de sadece baş ve can korkusuyla hareket ettiğiniz zaman, bu sefer de öbür tarafta adaletsizlik davranacağınız için öbür tarafta Allah sizi cezalandırıyor. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri diyor ki yani saltanat, yani idarecilik, mülk sahibi olmak iki ucu da sıkıntı olan bir şeydir. Yani bir tarafta can ve baş korkusu var, bir tarafta da adalet ve din korkusu var. İkisini dengeleyerek götürmek çok da kolay bir şey değildir. İşte Süleyman Aleyhisselam burada benden başkasına bunu verme derken bunu kastediyor. Yoksa kendisinin dünya malına olan düşkünlüğü, dünya malına olan büyük hevesinden dolayı söylemiyor diyor. Ve orada söylediği cümle şu diyor ki, şefaat edip bana verdiğin bu saltanatı kemal sahibi olanlara da ver. Yani Süleyman Aleyhisselam bu saltanatı taşıyabilecek insanlara vermesini ne istiyor Allah'tan. Taşıyamayacaklara vermesini istemiyor. Aslında bunun anlaşılması bakımından bir belediyecilik dönemimde şöyle bir problemle biz karşı karşıya kalırdık ve görürdük onu. O da şuydu. Bazı insanlar belediye başkanıyla düşüp kalkmayı aslında kaldıramıyorlar. Hemen oradan bir menfaat devşirmeye kalkıyorlar ve bu da işte başkanın kulağına geliyor. Ondan sonra münasebeti kesiyor. Halbuki bunun kaldırabilecek insanlarla olması lazım. Ben bazen belediye başkanına şunu tavsiye ederdim. Dedim ki yani seninle düşüp kalkacak insanları seçmelisin. Bunu kaldıramayacak insanlarla düşüp kalkmamalısın. Çünkü sen selam verip halın hatırını sorduğunda o oradan bir menfaat devşirmeye kalkıyor ve kendi başını belaya sokuyor. O yüzden kendi başını belaya sokmaması için onlarla münasebetimizi düzgün biçimde sürdürelim tarzında bir şeyde bulunuyordum. Ve işte Mevlana Hazretleri bize sadece zahirine bakarak, sadece taklit ederek doğruyu bulamayacağımızı bize Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesiyle de anlatmış oluyor.
Evet. Arap'la eşine ait hikayenin sonu. Bir muhlisin gönlü o karı ve koca hikayesinin neticesini istemekte. Karı koca hikayesi bir masaldan ibarettir. Fakat onu nefsinle aklının misali bil. Bu kadın erkek nefisle akıldır. İyi kişiye de mutlaka lazımdır, kötü kişiye de. Bu ikisi toprak yurtta mahpusturlar. Gece gündüz savaşta macera içindedirler. Kadın durmadan evin ihtiyaçlarını ister, evin şerefini diler durur. Nefs her işe çare bulmak üzere gah tevazu gösterir, gah ululuk diler. Aklın bu düşüncelerden haberi yoktur. Fikrinde Tanrı'dan başka bir şey yoktur. Hikayenin iç yüzü nefs-i akıl arasındaki maceradır. Fakat sen zahirini dinle. Eğer yalnız manayı anlatmak kifayet etseydi, alemin nizamı bozulur giderdi. Sevgi manadan ibaret olsaydı, oruç ve namazının zahiri yok olurdu. Dostların birbirine armağan sunmaları ancak görünüşe ait şeylerdir. Fakat o armağanlar, gönüllerde gizli olan sevgilere şehadet eder. Çünkü ey ulu kişi, zahir iyilikler gizlenmiş sevgilere delalet ederler.
Evet Sümeyra Hanım, şimdi aslında biz bunu unutmuş gibiydik. Mevlana'nın Hazretleri'nin işte yöntem budur. Bunun da aslında biraz Kur'an-ı Kerim'den de alınmış bir şeydir, yöntemdir. Araya bir sürü mevzular girdi, başka hususlar girdi ama bunun sonucunda tekrar Arap ile eşinin hikayesine, yani bedevi ile hanımın hikayesine geri dönüyor. İşin son kısmını bize anlattırmaya gayret gösteriyor. Çünkü burada da bize söyleyeceği şey vardır Mevlana Hazretleri'nin. O da şu diyor ki giriş kısmında bir muhlis, yani halis birisi gönlü o karı koca hikayesinin neticesini bekliyor. Hikayenin sonunu bekliyor. Şimdi tabii Mevlana Hazretleri bir şairdir. Aynı zamanda bir hikayecidir de. Hikayeyi de iyi anlatır. Hikayeyi anlatanlar bilirler. Bazen hikayenin bir kısmını gizli bırakırlar ve dinleyen çocuklara anlatıyorsanız dinleyen çocuklar bir süre sonra şunu söylemedin ya, bunun sonucu ne oldu diye hatırlatıp dururlar. Mevlana Hazretleri de bu özelliği bildiği için kitabında da bu yöntemi kullanıyor ve insanların aslında hikayenin sonunu da merak etmesini bekliyor, istiyor. Bunun için de hikayeyi kesip de arada başka şeyler de söylüyor aslında. Bunu bilmeyen insanlar, bu edebi sanatları bilmeyen insanlar bu yüzden de Mesnevi'ye ya çok karışık bir kitap diyorlar. Çok karmaşık bir kitap, sistematik dışı o bir kitap diyorlar ama tam tersi bu işten biraz anlayanlar, ben doğrusu biraz sonradan öğrendiğim kadarıyla Mevlana Hazretleri'nin bu Mesnevisi çok sistematik bir kitaptı ve düşünceleri ve fikirleri belli bir program dahilinde, sistem dahilinde anlatmaya geri götürüyor. Bazen sizi merakla bırakarak uzun zaman şeyden bahsetmiyor. Bahsettiği hikayeden bahsetmiyor. Siz merak edersiniz. Ya ne oldu acaba bu işin sonu diye siz bile merak ediyorsunuz ve ummadığınız yerde de karşınıza böyle bir şey çıkarıyor. Neyse, konumuza geri dönecek olursak burada şunu hatırlatmakta fayda var. Diyordu ki Mevlana Hazretleri, buradaki karı koca hikayesi bizim bildiğimiz karı koca değil. Yani onu biz başlangıçta da söylemiştik. Ya neydi? Akıl ile nefsin hikayesidir. Aslında Mevlana Hazretleri bize şunu söylüyor. Diyor ki bu her ikisi de, yani hem aklımız hem nefsimiz toprak yurtta mahpustur. Yani biz ikisi birden, nefsimiz ve aklımız beni oluşturuyor. Aslında bizi oluşturuyor. Yani insan beni oluşturuyor. Ve insan beni de toprak yurtta, yani dünyada sürgündür aslında ya da dünyada mahpustur. Buradan kurtulmanın yollarını arar ve burada gece gündüz savaşta ve maceradadır. Burada edebi sanatları öyle güçlü ve kuvvetli kullanıyor ki hayatın aslında bir maceradan ibaret olduğunu da bize söylüyor. Hakikaten baktığımız zaman hayatımızda bunu da görüyoruz ve vaktimiz azaldı. Kısa söyleyecek olursak Mevlana Hazretleri diyor ki kadın durmadan evin ihtiyaçlarını ister. Buradaki kadın neydi? Nefsti. Aslında nefs bedenimizin ihtiyaçlarını tedarik etmekle görevli yanımızdır ve hep bedenimizin ihtiyaçlarını sürekli ister. Aklımız ise ruhumuzun ihtiyaçlarını karşılamak ister. Onun işi, aklı, fikri de dindedir sürekli. Dolayısıyla bu ikisi aslında çatışıyor. Bizim dünyevi olan arzu ve isteklerimizdeki bedenimiz, çünkü topraktan yaratılma olduğu için toprağa düşkündür ve toprağın ihtiyaçlarını karşılamak ister. Ruhi yanımız ise Allah'tan gelme olduğu için yukarıdan bir yerden gelmiş olması münasebetiyle, yücelerden gelmiş olmasıyla, yukarıdan demek daha doğru olmaz ama yücelerden demek daha doğru olur. Yücelerden bir yerden gelmiş olması münasebetiyle o da sürekli aslında yücelere doğru çıkmak ister. Bu yüzden de zaman zaman ikisi birbiriyle çatışırlar ve hangisinin isteğini yerine getirileceğini şaşırırlar. Ve bu hikayenin sonunda ona geleceğiz. Hikayenin sonunda bedevi de, yani akıl da kadının isteklerini de yerine getiriyor. Aslında nefsin isteklerini de yerine getirmek lazım ama onun belli sınırları vardır. O sınırları geçmemek gerekiyor. Sınırları aşmayacak biçimde hem bedenimizin ihtiyaçlarını görmemiz lazım ve yine sınırları aşmayacak biçimde hem de ruhumuzun ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Dolayısıyla bizim burada yöntem olarak Mevlana Hazretleri'nin bu hikayelerini okuduğumuzda sadece zahirlerine, kelime anlamlarına bakarak bunun ne demek istediğini anlamakta zorlanacağımızı, bununla aslında başka şeyler kastediyor olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bildiğimizde Mesnevi okumak ve bizim istifade etmemiz bakımından çok farklı bir yerde olduğunu görmek çok daha mümkündür. İşte o zaman asır Mesnevi okumanın hazzına ve tadına varacağız. Belki de hiç elimizden düşüremeyeceğiz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.